Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam geçen haftadan devamla danışmentlileri konuşacağız ama ondan önce hep yaptığımız gibi kitap armağanımız var. Ben telefon numaralarımızı dinleyicilerimize anımsatayım. Hem soruları için, hem yorumları için, hem kitap armağanımız için. Bir de şunu bir kez daha vurgulayayım. İlk arayan dinleyicimize gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, kitap armağanımızı. Hocamız az sonra da tanıtacak bu haftaki armağan kitabımızı. Telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421 ve TRT Türk Tarihi @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir de kısa mesaj numaramız var. 535-472-6011. Telefon numaralarımızı tekrarlayayım. 463-3419 ve 463-3421. Hocam bu hafta hangi kitap Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan?
Evet, Türk Tarih Kurumu yayınlarından 2006 yılında çıkmış olan bir kitabımız. Yine Türk tarihinin beylikler dönemiyle ilgili bir eser. Hamidoğulları Beyliği adlı kitabımızı hediye ediyoruz dinleyicimize. Sait Kofoğlu tarafından hazırlanmış olan eser tam okuyucularımız için gerçekten belli bir dönemin Batı Anadolu beylikler içerisinde özellikle Türk tarihinde Osmanoğullarıyla Hamidoğulları, Karamanoğulları, Germiyanoğulları bu dört büyük Anadolu beyliklerinden birisi. Hamidoğulları Beyliği'nin tarihini ve kültürünü anlatan bu belgesel eseri hediye ediyoruz. İçi belgelerle, fotoğraflarla ve o dönemden kalma eserlerle onların hatıralarının fotoğrafları ve belgeleriyle dolu bir kitap.
Ekler bölümüm var arkasında hocam. Ben de şimdi görüyorum. Hamidoğulları Beyliği'nin bıraktığı eserler bunlar herhalde bu fotoğraftakiler. Evet. İlginç bir çalışma. Çok da bilinen bir beylik değil hocam Hamidoğulları Beyliği. Ne yazık ki beyliklerin çoğu da kamuoyunca çok fazla bilinmiyor Güray hocam. Biz anlatmaya çalışıyoruz evet.
Hamidoğulları Beyi kurucusu Hamit Bey'dir. Selçuklu Devleti'nin saraydan görevlendirdiği bir beylik olarak Batı Anadolu'da Bizans sınırında uç beyi olarak görev almıştır. İlk başkenti daha önceden de çeşitli etkinliklerle kutladığımız bir yer olan Eğirdir bölgesi. Başlangıçta Yalvaç'a, ardından Eğirdir'e, sonra Uluborlu ve daha güneyde Antalya Korkuteli'ne kadar olan sahada yayılmıştır. Hamidoğulları Beyliği'nin Anadolu'da diğer beyler üzerinde de büyük bir etkisi olmuştur saraydan geldiği için.
Evet
yani
hocam,
Selçuklu Sarayı'ndan.
Şimdi kitabımız Hamidoğulları Beyliği, onu zaten konuşacağız programlarımızda. Bugün danışmentlilere devam edeceğiz geçen haftadan ama işte siz ayağınızın tozuyla geldiniz, Sparta'daydınız. Mirya Kefalon savaşının geçtiği bölgede burada ayrılık vardı hocam. Çivril'de mi geçti bu savaş, başka bir yerde mi? Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Duran hocamızın özel çabalarıyla bu Eğirdir Gölü'nün altında kalan bir bölgede geçtiği herhalde kanıtlandı artık bilim dünyasında hocam.
Şöyle ifade edelim konuyu.
Bu hocam konuda, izlenimlerinizi de söylerseniz.
Mirya Kefalon zaferi 17 Eylül 1176 tarihinde Cuma günü gerçekleşmiş bir zaferdir. İki ordu arasında birbirine yakın ordu kuvveti bulunuyordu. Manuel Komnen ile Mirya Kefalon mevkiinde karşılaşıldı. Sultan II. Kılıç Arslan ve Türkmenler bu orduda zafer kazandılar. Savaşla ilgili yer konusunda meşhur tarihçilerimizin, önde gelen ilim adamlarımızın birbirine yakın görüşleri oldu aslında. Mesela baktığımız zaman Profesör Doktor Osman Turan rahmetli hoca, Eğirdir Gölü'nün hemen kuzeyindeki Kumdanlı Vadisi'nde gerçekleştirmiştir dedi. Bu savaşın yerini hemen Eğirdir Gölü'nün kuzeyi olarak işaretledi. Yine bu konuda bölgeyi çok iyi bilen, bölgenin insanı olan tarihçilerimizden Profesör Doktor Neşet Çağatay, Eğirdir Gölü kıyısıdır dedi. Yine üçüncü olarak Profesör Doktor Abdülhalik Çay hocamız, eski Bakan Bey. O da ikinci Kılıç Arslan konusunda tez hazırlamış, sahayı da görmüş bir kişidir. O da hemen Eğirdir Gölü'nün yakınlarındaki dağların ilk geçiş sırası olan Karamık Beli'ni işaretlemiştir. Yani biraz daha ilerisini, böyle gözle görülebilecek bir mesafede Eğirdir Gölü'nden, Kumdanlı Vadisi'nin sonundaki geçit alanını işaretlemiştir. Bölgeyle ilgili yapılan çalışmaların birbirine yakın olduğunu, bu tarihçilerimizin görüşlerinden ve diğer araştırmacıların, yani serbest tarih çalışanlarının da görüşlerinden anlıyoruz. Ancak ilmi çalışmalar bizi o noktaya getirdi ki son bulunan, geçen yıllarda ortaya çıkan yeni bilgi ve belgeler, saha araştırmaları, Eğirdir Gölü'nün vaktiyle iki ayrı göl olduğu ve tarihi askeri Roma yolunun bu gölün ikiye ayrılmış olan bölgesindeki akıntı nehir üzerinden geçen bir askeri yol olduğu ve bir geçit olduğu burada, yani Myriokephalon geçitlerinin ve güvenlik kalelerinin olduğu ortaya çıktı. Kale kalıntısı bölgesi, şehitlikler alanı ve köprü ile ilgili vakıf eseri, Selçuklu döneminden kalma olduğu belirtilen vakıf belgesi. Ayrıca devamındaki Roma yolu, Yalvaç'a kadar ilerleyen Roma yolu, burada tam da sınır olmaya uygun tabii bir coğrafya olduğunu gösterdi. Kritik bir geçit alanı, sulak bir arazi, yani suları bol bir alan ve tabii olarak belgelerde anlatılan coğrafyaya çok çok uymaktadır. Olayların ve zaman ile belgelerin karşılaştırılması, mekanın karşılaştırılması sonucunda burada başka tarih olaylarının da olduğu kanaatindeyiz.
Evet,
yani
hocam.
Haçlı seferlerinden bazılarının bu bölgeden geçmeye çalışmasının nasıl olabildiği, bir tarihi yol üzerinde olması gerektiği, yabani ormanlık ve tabii ki eski dilde ifade edecek olursak tamamen vahşi orman yığınlarıyla dolu bir coğrafyayı askeri bir ağır silahlarla donatılmış orduyla yol olarak seçemezsiniz.
Orduyu geçiremezsiniz.
Tabii,
hocam.
Yol olması evet, gerekiyor. Yol çünkü olması mancınıklarınız gerekiyor. Var, silahlarınız, teçhizatınız, erzak arabalarınız ve tekerlerle giden bir takım araçlarınız, gereçleriniz var. Dolayısıyla yoldan gitmeniz gerekiyordu. Roma yolu burası. Anlaşılıyor.
Bu netleşti
dolayısıyla
galiba.
Dolayısıyla Myriokephalon zaferi kutlamaları bu yıl kesine en yakın diyebileceğimiz bir atmosferde gerçekleşti. Alanla ilgili tarihçilerimiz, araştırmacılarımız çağrıldı ve kongreler, konferanslar verdiler. Görüşlerini dile getirdiler bu bölge ve olayla ilgili. Bundan sonraki süreçte son bir çalışmayla, arkeolojik buluntuların da kesin bir şekilde tespit edilmesiyle birlikte artık konu vuzuha kavuşacaktır. Yani açıklığa kavuşacak ve tespit edilmiş olacaktır.
Evet. Hocam, Almanya'dan Sümertan adlı bizim sadık dinleyicimiz, radyomuzun ve programımızın sadık dinleyicisi, sağ olsun var olsun, aradılar bizi. Kitabı eline ulaşmış. Çok teşekkür ediyor. Sayfalarını çevirdikçe sizi yad ediyorum diyor. Zarfını bile atmadım diyor hocam. Zarfını bile atmadım, sakladım diyor. Ben bu haftaki kitap için aramadım. Bu başkasının hakkı, almayın ben bu hafta diyor. Sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz hocam dinleyicilerimize.
Evet, çok selam olsun Sümer Hanım'a da. İyi çalışmalar, iyi okumalar diliyoruz.
Hocam, bir şey daha soracağım. Son konumuza bir türlü geçemedik ama dinleyicilerimiz bizi affetsin. Geçen yıldı galiba Çivril Belediye Başkanı basın toplantısı yaptı. Ya burada haksızlık oluyor, bu savaş burada gerçekleşti diye. Böyle mi itirazlar da var Güray hocam?
Evet, bu tarz itirazlar tarih olaylarında ilmi otorite olarak kabul edilen kişilerin itirazları, kişisel görüşleri dahi dikkate alınır. Elbette belediye başkanlarımızın ve vatandaşlarımızın, yani Türkiye'deki veya dünyadaki konuyla ilgilenenlerin görüşlerini bekliyoruz. Çivril ya da başka bir yerle ilgili görüş ileri sürülebilir. Ancak tarih belgelere dayalı yapılan bir bilimdir. Belgesiz bir tarih olamaz, düşünülemez. Tarih kalıntılara, yazılara, belgelere dayalıdır. Yorum ancak bunlar üzerinden düşünülmesi gereken bir husustur. Sadece yorum olamaz. Yani bir görüş, bir yorum belgeye dayanmak zorundadır. Aksi takdirde tarih bir bilim olmaktan çıkar. Değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alabilir. Belge sabit ise o zaman onun üzerinden bir çalışma yapmak lazım.
Yani bilim adamı ve bilim yöntemi budur hocam.
Evet.
Hocam danışmentlere kaldığımız yerden devam edelim ama önce danışment kelimesinin kökeninin nereden geldiğini, anlamını bizlere anlatırsanız, bir de bu danışmentoğullarının ulaştığı, ortaya çıktığı ve ulaştığı coğrafyayı, daha sonra da küçülüşünü, ardından hocam devlet yapısını, kültür ve medeniyetini dinleyicilerimizle paylaşalım. Buyurunuz Güray Hocam.
Danışment Ahmet Gazi, Sultan Alparslan'ın 1071 yılında Roma İmparatoru Romain Diyojen ile savaşırken yanında yer alan en önemli komutanlarından birisidir. Aynı zamanda da Kınık Boyu'ndan akrabadır. Bildiğiniz gibi Süleyman Şah da Malazgirt zaferine katılmıştır, savaşına katılmıştır. Anadolu Fatihi'dir. İznik Fatihi ve İznik'i başkent seçen Anadolu Fatihi Süleyman Şah'tan bahsediyoruz. Hemen onun dayısı Danışment Gazi de aynı savaşta bulunuyordu. Ve Danışment Gazi'ye Sultan Alparslan belli bir bölgenin fethi görevini verdi. Romain Diyojen anlaşmaya sadık kalamayınca daha doğrusu ve içeri hapse atılınca artık Bizans anlaşmayı bozmuş bulunuyordu. Bu halde Sultan Alparslan Danışment Gazi'ye de belli bir bölgeyi fetih görevi verdi. Türkmen beylerine, akrabalarına, komutanlara Anadolu'da çeşitli görevler verdi. İşte Danışment Gazi'ye de Anadolu'nun fethi için verdiği bölgelere baktığımızda, görev verdiği yerler arasında Tokat, Niksar bölgesi, Kayseri, Sivas, Divriği bölgesi, yine Amasya, bu kapsamda Şebin Karahisar bölgesi, Ankara'ya kadar olan saha verilmiş. Böylece biz Danışmendoğlu Beyliği'nin bu merkezler olmak üzere bu fetihlerin gerçekleşmesiyle birlikte Danışment Ahmet Gazi tarafından kurulduğunu görüyoruz. Kuruluş yılı itibariyle 1081 yılını esas kabul edebiliriz. 1081 yılından itibaren Danışment Ahmet Gazi burada hür bir beylik olarak, bağımsız bir devletçik olarak varlığını sürdürdü. Ahmet Gazi lakap olarak Danışment ismini taşıyor. Beyliğin ismi de Danışmendi, yani Danışmentli anlamında. Danışment oğulları beyliği adını almıştır. Danışment denilmesinin sebebi onun bilge bir insan olduğunu, yani bir müderris düzeyinde alim, bilge bir vasfa sahip olduğunu gösteriyor. Dana kelimesi eski dilde çok bilge olan insan demek. Dana, danışmak da oradan gelir. Mesela bugün danışmak kelimesini kullanıyoruz. Danışmen, danışman. Aynı, sondaki D'yi düşürürseniz danışman oluyor. Aynı kökten gelir bu kelimeler. Bir kişi bir işi biliyorsa o konunun danışmanı, rehberi anlamında. Çok yönlü olarak anlamlar üzerinde düşünebiliriz. Mesela tanışmak kelimesi de aynı kökten gelir. Tanışmak da bilişelim anlamındadır. Bilge insan, alim insan demek. Gerçekten de Anadolu'da adına destan yazılmış olan Danışmetname adlı destanın ortaya çıkışında başrol oynayan kişi Danışment Gazi'dir. Böyle gerçekten de bir yazılı eser olarak da elimizde bulunduğu için günümüzde gerek gençlerimizin tarih öğrenmesinde Danışment Gazi'nin hayatı efsanevidir. Yani çocuklara da, orta yaşlılara da, hatta uluslararası ilişkilercilere özellikle tavsiye ederim. Danışment Ahmet Gazi'nin politikaları, siyasetleri, manevraları bu anlamda ibretli olaylarla doludur. Danışment Ahmet Gazi çok zorlu bir dönemde Anadolu'nun fethi gibi bir görevle görevliyken hangi siyasi muhataplarla hangi krizleri çözdü, yaşadı, bunlar gerçekten önemli, bilinmesi gerekiyor. O açıdan Danışmentname'nin çok yönlü bir eser olduğunu düşünüyoruz. Hem edebi açıdan, edebiyat tarihimiz açısından, hem de çocuk eğitimi, gençlik eğitimi, tarih eğitimi açısından güzel bir eserdir. Farklı seviyelerde çevirileri bugün bulunmaktadır. Onu da bilhassa vurgulamak isterim.
Hocam bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Programlarımızda Selçuklu sultanlarının olsun, Selçuklu beylerinin olsun, Anadolu'daki beylerin olsun, daha önceki büyük Türk kağanlarının olsun, elde kılıç ordu komutanlığı yapıp savaşlarla siyasi sonuçlar elde etmekten başka her birinin çok iyi eğitildiği ve her birinin birer bugünkü tabirle entelektüel olduğunu vurguluyorsunuz. Danişment Ahmet Gazi demek ki çok ciddi bir eğitimden geçti ve kendisini de müderris yani bir hoca olarak tanımlıyorsunuz bugünkü anlamda.
Evet, bunu aynı zamanda o dönemin kaynakları da söylüyorlar. Mesela o çağın olaylarını anlatan Urfalı Mateus, yine İslam tarihçileri Danişmet Ahmet Gazi'nin muallim olduğunu söylüyor. Muallim. Danişmet kelimesinin burada karşılığı müderrisliktir. Yani bugünkü tabirle söyleyelim, insanlar anlayabilir, daha iyi anlayabilir diye. Üniversitede orta dereceli akademisyen, yani doçent, yani profesör düzeyi değil de müderris derseniz profesör oluyor. Eğer muallim danışment derseniz bu takdirde doçent oluyor. Yani profesörlüğe yakın olmuş anlamındadır. Yer yer danışmentler profesörden de önde olmuştur hocanın olmadığı çağlarda. Yani hoca olmadığı dönemlerde artık orada başka hoca yoktur. O bütün yetkileriyle ehliyet sahibi kişidir. Yani profesörlük karşılığı kullanılmıştır diyebiliriz. Osmanlılar döneminde de danışment kavramı resmi bir kavramdır. Yani ilmiye sınıfı içerisinde bir kavramdır. Bundan dolayı danışment Ahmet Gazi'nin gerçekten de ilmi yönüne dikkat çekmek lazım. Kurdurmuş olduğu medreseler bu anlamda onun bir ulema sınıfından bilge insan olduğunu gösteriyor. Danışmentlilerin kurulduğu coğrafyalardan günümüze kalan eserlerden en fazla olanı medreselerdir.
Hocam yani Osmanlı dönemindeki tabirlerle seyfiye bir tek seyfiye sınıfından değil Türk sultanları, evet, padişahları, kağanları. Yani askeri seyfiye derken açıklayalım askeri. İlmiye sınıfından aynı zamanda. Çok, hocam eğitimlerine bu şehzadelerin demek ki çok büyük önem veriliyormuş.
Sarayda Şehzadegan Mektebi diye bir mektep var. Selçuklu Sarayı'nda. Bu gelenek aynıyla beyliklerde Anadolu'da da devam etmiştir. Anadolu Selçuklularında, Osmanoğullarında, Osmanlı Devleti'nde de gelişerek ve değişerek devam etti. Yani ortadan kalkmadı. Çünkü bu bir ihtiyaçtı. Tabii bir ihtiyaçtı. İnsanlar o çağın gereklerine göre ihtiyaç duyuyorlardı eğitim, öğretim görmeye. Saray için kurulmuş olan çeşitli mektepler vardır. Bunlardan birisi Şehzadegan Mektebi'dir. Şehzadegan Mektebi dediğimiz zaman beyin ailesine özel mektep, onun akrabalarına, çocuklarına dönük olarak kurulmuş olan mektebe Şehzade Mektebi adı verilir. Melik Mektebi diyoruz Selçuklularda. Bunun diğer ismi Meliklik ve Melik Mektebi'dir. Bildiğiniz gibi özellikle şehzadeler hükümdar olması dolayısıyla, hükümdarlığa namzet kişiler olması dolayısıyla ülkenin hayatında, geleceğinde en çok etkili olacak, rol alacak kişilerde özel hocalar tutulmaktaydı onlara. Yani Şehzadegan Mektebi'nin programı da özeldir. Okudukları kitaplar, dersler çok yönlü yetişmelerini sağlar. Hem siyaset, hem askeri sanat, askerlik sanatı, hem de diğer ilmi, mesela dil bilgisi açısından yazma, çizme, konuşma gibi konularda, edebi konularda da iyi yetiştikleri anlaşılıyor. Selçuklu sultanları da bu şekilde çok sıkı bir eğitimden geçiyorlardı. Sultan Alparslan'ın hocası Nizami Mülk'tür. Melikşah'ın hocası da Nizami Mülk'tür. Yani iki şehzadeyi de o yetiştirmiştir. Hem Alparslan'ı hem de sonrasında onun oğlu Melikşah'ı yetiştirmiştir. Evet, birden hocam fazla Atabey vardır. Bir sarayda tek bir Atabey olmamıştır.
Yani
birden,
öğretmen Atabey.
Birden fazla muallim, danışment olmuştur. Burada saraya da danışmanlık yaptığı anlamına geliyor aslında. Danışment Ahmet Gazi.
Hocam Neslihan'dan uyarı gelmek üzere.
Evet.
Bir ara zamanı değil mi Neslihan? Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izindeyiz. Hep birlikte Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza şimdi sormak istiyorum hocam. 1081 itibariyle artık Türk İslam medeniyetinin yavaş yavaş geniş coğrafyalı yaralara yayıldığını biliyoruz. Dolayısıyla danışmentlilerin de herhalde Türk İslam medeniyeti çerçevesi içerisinde bir kültür geliştirdiklerini ve bu yolda olduklarını da söyleyebiliriz.
Elbette az önce de ifade ettiğim gibi Selçuklu sisteminin bir sonucu olarak görev alıyordu Danışment Ahmet Gazi ve Anadolu'da beyliğini kurarken kendisi aynı zamanda Büyük Selçuklu Sultanı'na bağlı bir bey idi. Fetih görevini de bu şekilde yapıyordu. Bilinçli bir şekilde hareket ediyordu. Gazi sıfatı onun yapmış olduğu askeri gazaları yani İslamiyet'i yayma, burada Türk ve Müslüman toplulukların hakkını, hukukunu gözeterek tabii ki aynı zamanda Bizans'ın zulmetmekte olduğu gayrimüslimlerin bile yarı yarı ittifak yaptığı bir gazi olarak görüyoruz Danışmet Ahmet Gazi'yi. Nitekim Haçlı seferleri sırasında Haçlılara karşı savaşta da Sultan Kılıç Arslan'la birlikte Haçlılarla onlarca savaşa girmiştir ve bunların tamamına yakın bütün savaşlarında da başarıyla çıktığını görüyoruz Danışmet Ahmet Gazi'nin. 1100 yılındaki olayı geçen ifade etmiştim. Sultan Kılıç Arslan'la birlikte Malatya önlerinde Antakya Bohemond, Prens Bohemond'a karşı savaşmışlar. Bohemond'u esir aldıktan sonra fidye ile serbest bırakınca Danışmend Ahmet Gazi Kılıç Arslan'la arası açılmıştır. Buna benzer sorunlar olduğunu görüyoruz. Ancak devamlı olarak onun gazi olmak istediğini, gazilik lakabını bırakmadığını da görmekteyiz. Nitekim Malazgirt Savaşı'nda da bu düşünceyle yer aldığını anlıyoruz. Kendisi hangi boydandır sorusunu sorabilirsiniz. Tabii Danışmentliler Beyliği'nin boy ve sülale olarak Kınık'la akraba olduğunu, Süleyman Şah'ın dayısı olması dolayısıyla anlıyoruz. Ancak Danışment Çavuldur boyundan. Bazı rivayetlere göre de bölgedeki topluluklar açısından baktığımızda Salur boyundan olması muhtemeldir. Savaşa katılan beyler içerisinde Çavuldur da bulunmaktadır. Çavuldur Bey, Artuk Bey, mesela Malazgirt'teki beylere bakacak olursak Danışment Gazi, Saltuk Gazi, Sanduk Gazi diğer ismiyle Emir Çavlu gibi kişiler bulunmaktadır. Anadolu'nun fethiyle de görevlendirilenler bunlardır. Aksungur Bey gibi beyler yer alıyordu. Ayrıca savaşta yer değiştirmiş olan Peçenek Beyleri, Sultan Alparslan'ın görev verdiği, ikta verdiği kişiler arasında bulunuyor. Ve İslamiyet'e de girmişlerdir bunların önemli bir kısmı. Danışment Ahmet Gazi'nin Danışmentname'deki anlatılara göre büyük bir fatih olduğunu da anlıyoruz. Çünkü Danışmentname'de o sürekli Bizans'la savaşan bir fatihtir, bir gazidir. 1081 yılında ülkesini bir devlet, beylik olarak, kuruluş olarak kabul ediyoruz ama fethettiği tarih daha eskidir aslında. Bunu tarihçilerimiz söylüyorlar. Bu 1072 yılı da olabilir kuruluş tarihi.
Hemen Malazgirt'in
kanaatimce. Evet. Çünkü sembolik anlamda bakacak olursak Malazgirt zaferinden sonra Sultan Alparslan bu görevi vermiştir. Daha sonra kendisi şehit olmuştur. Görevini Alparslan'ın şehitliği üzerine beylik halinde devam ettirmiş olmalıdır. Yani yeni Sultan Melikşah'a hemen onay vermiş olmayabilirler. Vermemiş olabilirler onaylarını, bağlılıklarını birkaç yıl sonra. Dolayısıyla aslında Danışment Gazi gibi, Mengücek Gazi gibi, Saltuk Gazi, Artuk Gazi gibi bunların hepsi beylik oldular. Malazgirt'ten hemen sonraki yıldan sonra, yani 1072 yılında Sultan Alparslan Türkistan'da saldırıya uğrayıp şehit olunca artık bu beyler Anadolu'da bağımsız durumdadırlar. Çünkü ademi merkeziyet yöntemi uygulanmaktaydı Büyük Selçuklu.
Ve hocam biz bu beylikleri teker teker ayrıntılarıyla burada mikrofonlarımızdan bütün dinleyicilerimize anlatacağız. Öğreneceğiz, öğretmeye çalışacağız. Evet hocam, devlet yapısı olarak neler söyleyebilirsiniz? Büyük Selçuklu'dan farklı mıydı?
Hayır, farklı değildi. Aynı sistemin sonucunda kurulmuş oldukları için devlet teşkilatı olarak da aynı şekilde devam ettiler. Devletin başında kendisine Sultanul Muazzam ya da Mülükul Muazzam, Muazzam el Mülük Danışment Ahmet Gazi adı verilen bir kişi bulunuyor. Kendisini sultan düzeyinde görüyor. Danışmend Ahmet Gazi'nin bu lakapları almış olması aynı zamanda sultan sarayı ve buna dair protokolleri de uyguladığını gösteriyor. Yani bir sancağı var, bir alemi var. O dönemki tabirle söyleyelim, bayrak diyoruz bugün, alem. Muhafız kuvvetleri var. Sarayında ihta askerleri var. Kapı kul askerleri dediğimiz kul askerleri. Ve has askerleri diğer ismiyle. Has askerleri. Gulemanı saray. Gulem askerleri bütün Anadolu'da görülmektedir. Hem Selçuklular çağında hem de beylikler döneminde Osmanoğullarının, Osmanlı Beyliği'nin ilk kuruluş yıllarında da Gulemanı saray Anadolu'nun birçok sarayında görülen ordu gücünü işaret etmektedir. Danışmend Ahmet Gazi'nin bir sarayı, daha doğrusu Darül Mülk'ü bulunuyordu. Darül Mülk o zamanki ismidir sarayın. Saray genel bir niteleme olduğu için bunu kullanıyoruz. Darül Mülk başkent demektir. Ve bunu yer yer değiştirmiştir. Yani başkentini yeni fetihler oldukça değiştirdiğini görüyoruz. Tokat Niksar ilk ve önemli başkent olarak seçilmişti. Tabii Divriği hem Mengücekililerin hem de Danışmentlilerin bir dönem için Sivas başkentliğini yapmıştır. Divriği özellikle Mengücekililer açısından çok daha uzun süre başkentlik yapmış bir yerdir Sivas bölgesinde. Kemah, Erzincan bölgesi Mengücekililer açısından önemlidir. Kemah ayrı bir başkenttir, Erzincan ayrı bir başkent. Şebin Karahisar bir dönem Danışmentlilere bağlıdır ama sonrasında Mengücek Gazi'ye bağlanmıştır. Mengücek Gazi oğullarına bağlanmıştır. Orası da ayrı bir başkent olmuştur. Yani Şebin Karahisar dediğimiz yer tarihsel anlamda Anadolu'nun ilk fethedilen yerlerinden birisidir. Hemen Trabzon evet, yolu üzerindedir. Trabzon'un fethine Fatih bu bölgeden gitmiştir. Sultan Fatih.
Evet. Hocam bu hafta kitap kazanan dinleyicimiz bize kısa mesajla ulaştı. Hüseyin Umur Karakaya dinleyicimizin adı. Göndereceğiz, yollayacağız kendisine. Hamidoğulları Beyliği adlı Türk Tarih Kurumu'ndan çıkmış bu önemli kitabı Sait Kofoğlu'nun. Bir tarih öğrencisiymiş kardeşimiz, dinleyicimiz. Dikkatle dinliyormuş hocam programımızı dersi olmadığı zamanlarda. Ancak nereden ulaştığını bize yazmamış ama Neslihan diyor ki programdan sonra biz adresini buluruz ve kitabı mutlaka dinleyicimize ulaştırırız. Güle güle okusun. Hüseyin Umur Karakaya adlı genç kardeşimiz hem de iyi bir tarih bilimcisi olsun hocam dileyelim buradan.
Evet, ismi de Selçuklulardan kalma Umur Gazi'nin ismiymiş. Hayırlı olsun diliyoruz.
Evet hocam. Ordu yapısında farklılıklar var mı hocam? Orada onlu sisteme mi göre mi kuruluyor? Yani buna ilişkin söyleyecekleriniz neler? Yani o da bir Selçuklu'nun benzeri mi?
Ordu sistemi tabii ki 3 kademede ele alınabilir. Bunları hemen ifade edelim. Bir has ordusu, gulam ordusu.
Az önce söyledim. Evet
hocam. Gazi'nin kendisine bağlı olan gulam askerleri. İkincisi ikta ordusu. Toprak işletmek suretiyle araziden çıkan ordular bunlar. Yani kendisine bağlı beylerin arazi almak suretiyle Danışmend Gazi'nin beylerinin, çocuklarının askerleri, eyalet askerleri bunlar aynı zamanda. İkincisi bunlardır. Sahadan çıkan askerler oluyor. Timarlı sipahiler gibi düşünebiliriz. Üçüncüsü de Türkmen beylerinin, göçebe Türkmen beylerinin aşiretlerinin askerleridir. Bunların üçü bir araya geldiğinde Danışmend Ahmet Gazi'nin danışmendli kuvvetleri ortaya çıkıyordu. Ordu ve merkez teşkilatı böylece şekillenmiş oluyor. Ayrıca Danışmend Ahmet Gazi zamanından ulema sınıfı için yapılmış olan sosyal tesisler, eserler var. Günümüze kadar kalmış olan.
Hocam onları da söyleyin ama şunu merak yani, ettim. Birden hadi Haçlılar çıktı geldi savaşa gidiyoruz dendiği anda danışmendliler ne büyüklükte bir ordu çıkarabiliyorlardı? Bu aynı zamanda devletin büyüklüğünü...
Evet. Haçlılarla savaşma sırasındaki rakamlara bakarsak 40 ila 50 bine yakın bir ordudan bahsedebiliriz. Yani 40 bin civarında bir asker çıkarabildiklerini anlıyoruz. Bu da danışmendlilerin Anadolu'daki en büyük güçlerden birisi olduğunu, yer yer Anadolu'nun en büyük devleti durumuna yükseldiklerini gösteriyor.
Evet hocam.
Temsil ediyor. Selçuklu Sultanı da aslında buna yakın bir orduyu ancak çıkarabiliyordu çoğunlukla. Beylerin yani danışmendlerin kuvvetleriyle birleşince 100 bine yakın, 80 bine yakın bir ordu olabiliyorlardı. Nitekim danışmendlerin Selçuklularla birleşmesi, Selçuklulara tabi olmasından sonra Anadolu'da büyük bir milli birlik diyebileceğimiz birliktelik oluşmuştu.
Evet. Hocam zamanımız daraldı. Siz çok uygun bir zamanda giriş yaptınız. Kalan eserler, bize bıraktıkları miras, bir de yıkılışını söyleyelim. Tamamlayalım.
Evet. Danışmendilerden kalan eserlere baktığımız zaman en çok külliye tarzında medrese ve cami gibi kültür eserlerini görüyoruz. Örneğin Kayseri'de Güllük Camii, Güllük diye de söylenir. Halk dilinde Güllük diye ifade ediliyor. Külük Camii'dir. Yine Tokat Niksar bölgesinde Yağbasan Medresesi, Ahmet Gazi'nin ve daha sonra oğullarının kurmuş olduğu eserler arasında bulunuyor. Sivas'ta Çebin Karahisar'da Danışmet Ahmet Gazi'nin yine yaptırmış olduğu, kendisinin de Malatya'da yine adını vermiş olduğu beldeler, eserler, camiler bulunuyor. Ulu Cami geleneği vardır. Danışmet Ahmet Gazi'nin döneminden kalma Güllük Camii Ulu Camilerden sayılır. Yine Nihsar'daki Ulu Cami Danışmetlilerden kalmadır. Yüzlerce eser zaman içerisinde, bin yıla yakın bir zaman geçtiği için tahrip olmuştur, yıkılmıştır ve Danışmetlilerden kalan eserleri özellikle Moğollar zamanında tahrip edilmiş eserler olarak değerlendirebiliriz. Moğol istilası döneminde bölgede bir mülteciler sorunu yaşandı. Ancak bütün bunlarla birlikte o kadar çok eser yapıldığı anlaşılıyor ki günümüze kadar ayakta kalanları bile onlarca eser kalıntı halinde olsa bile tespit edebilmekteyiz. Özellikle Anadolu'da en eski eserler arasında yer almasından dolayı Anadolu'nun tapusu hüviyetindeki eserlerdir. Günümüzde de birçoğu koruma altındadır. Şunu da ifade edelim son tespit olarak. Beylikler döneminde Anadolu'ya gelmiş olan Türkler hemen şehirlere yerleşmediler, yerleşik hayatına geçemediler. Zaman içerisinde tarım ve ticarete girdiler. İlk gelen beyler inşaat işlerinde sadece başkentlerinde girdiler. Belli şehirlerde inşaatlar ve yeni yerleşimler açtılar. Çoğunlukla kırsalda olan insanların eğitim, öğretim görmek için bu şehirlere, merkezlere gelmeleri gerekiyordu. Seyyar, öğretmenler, muallimler görevlendirilmesi gibi bir husus da vardır Selçuklu çağında. Dolayısıyla pek çok okul ya evde, yani beyin ya da o ailenin kendi evinde okul açması suretiyle olabiliyordu. İkincisi de ahşap veya tuğla tekniği açısından baktığımızda inşaat açısından sağlam olmayan bir takım binalarda, mülklerde derslerin yapılmak zorunda kaldığı anlaşılıyor. Okul sayısının o kadar çok olduğu yer yer eserlerde ifade edilmektedir. Ancak günümüze gelememesi, işte kerpiçten yapıldığında gelemez yani. Nitelik dayanmaz.
Bir tarihte yıkılır hocam.
Veya tahtadan yapıldığında onun sağlamlığı, bakımı çok farklı bir
hocam
özellik taşır.
Hocam ama bir tek danışmentlilerden bir sürü eser kaldığını günümüze söylediniz. Daha pek çok beylik ardından Osmanlı'nın bıraktıkları, dinleyicilerimizin arada bir çocuklarını alıp buraları gezdirmeleri, göstermeleri, medeniyetimizin, kültürümüzün devamı açısından hocam süreyi bitirmişiz.
Evet.
Hangi tarihte yıkıldılar deyip son noktaya koyalım.
1178 yılında Melik Zünnu'nun mağlup olması ve danışmentlerin iskanının farklı coğrafyalara, farklı bölgelere yapılmasıyla Sultan II. Kılıç Arslan tarafından sona ermişlerdir.
Evet hocam.
Selçukluların içinde devam etmişlerdir.
Hocam önümüzdeki hafta Saltuklulardan mı, Mengücek Beyliğinden mi?
Mengüceklilerden hemen devam. Komşu beylik olduğu için oradan oraya atlayalım.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olun, eksik olmayın.
Sizler sağ olun, ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta buluşmayı umuyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde programında şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.